Merhabalar. Dördüncü bölümle tekrar karşınızda olacağız bugün. Bir konuğumuz var. Bilgem Çakır'ı aldık konuk olarak. Amerika'da. O katıldı bize, sağ olsun. Deniz burada, Barış burada, Onur burada, Fırat burada, ben buradayım. Bugün hem Bilgem'le sohbet edeceğiz, hem de Engineering Manager, yani mühendislik yöneticisi ne iş yapar, gerekli midir? Agile takımlarda ne gibi işler yapar, nasıl takıma yardımcı olur, bunu konuşacağız. Kısaca böyle açmış olayım programı. Ve sözü Bilgem'e bırakayım, birazcık kendini tanıtsın. Hani Code Fiction dinleyip Bilgem'le tanışmamış olanlar varsa Bilgem'le bir tanışsınlar. Hoş geldin Bilgem.
Mute'da kalmış olabilir misin Bilgem?
Unmute. Az konuşurken
Alo. Alo. Evet. Geldim evet. Tamam. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok memnunum ben de burada olduğuma. Şimdi kendimi tanıtma bölümü hep zor olmuştur. Ben böyle kendimi genelde herhalde böyle bir kod püristi olarak tanımlıyorum. Yani böyle genelde kodun diğer her şeyden projelerde daha öncelikli olduğu kod kalitesinin, kodun kendisinin, yalınlığının, basitliğinin falan en önde olduğunu düşünen ve bunun etrafında böyle kariyerini odaklamış bir yazılım mühendisiyim. Aynı zamanda yani genel olarak içerik üreticiyim de diyebiliriz. Müzikle ve işte grafik sanatlarla da ilgileniyorum. Ki şu anda bir independent oyun firmam var. Orada bir takım projeler yapıyorum ve onlar zaten oyun böyle bir medya. Yani içinde hem grafik hem müzik hem kod hem diğer sanat dalları, hem oyun tasarımı gibi şeyler olan. Bunun dışında işte bir YouTube kanalım var, Yalın Kod adı altında. Orada içerikler üretiyorum. Genelde mühendislik kariyerlerinin yönetimiyle ilgili veya bazen teknik konulara da kısa videolarda aralara Google'lanacak şeyler serpiştirerek hazırladığım teknikimsi videolar da oluyor. Böyle. Bilmem daha yeterli mi bu girişin?
Yeterli ya bence.
Vallahi çok güzel oldu. Abi ben bir şey söylemek istiyorum. Yalın kod deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani burada belli nasıl diyeyim, kabul görmüş metodolojileri uygulamak bu kod yazarken, yoksa hani başka bir şeyleri mi kastediyoruz?
Yalın kod terimi, yani İngilizce'de de pure kod diye kullanıyorum. O benim aslında uydurduğum bir terim. Yani ona ben başka bir yerde rastlamış değilim. Böyle genel geçer bir tanımı yok. Yani benim bildiğim kadarıyla en azından ben bu terimi kullanırken sağa sola baktım. İnsanlar çoğu zaman ben yalın kod dediğim zaman lean kod anlıyorlar bazen. İngilizce'deki lean kodu mu kastediyorsun gibisinden bana soruyorlar. O değil. Yalın kod bence şu demek. Yani kendi uydurduğum için tanımını da şu anda kendim uyduracağım. Ama yani çok çok yani benim kafamda çok net bir şey var. Yalın kod dediğimde kastettiğim onu ifade edeyim. Yalın kod demek bir problemi çözen en basit, en küçük, en yalın kod demek. Bunun anlamı mesela yeniden kullanılabilirlik, reusability İkinci planda. Bence şu anda yani yazılım dünyası çok uzun süredir kendini reusability kavramına biraz körü körüne kaptırıp onun hakkında fazla düşünmeden her şeye reusable şekilde yaklaşmaya çalıştığı için elindeki kod bütününü haddinden fazla kompleksleştirmekteyiz endüstri olarak bana göre. Yalın kod biraz bunun karşısında duran bir şey. Yani bu ki yani bunun tabii hani terimi ben uydurdum diyorum ama yani bu yaklaşımı ben uydurmuş değilim. Bu yaklaşımı çeşitli projelerde, çeşitli alt sektörlerde görebiliyoruz. Eski mesela 90'ların, 2000'lerin yani bu oyun engine'leri, oyun motorları yaygınlaşmadan önceki dönemdeki oyunlarda mesela daha çok yalın kod bir yaklaşımı görebiliriz. Ama ana fikir bu. Yani problemi çözen, sadece şu anda elimizdeki problemi çözen kodu yazıp çıkmak. Onu en basit haliyle tutmak. Dur bunu ben yarın da şurada belki kullanırım. Veya belki öbür gün benden şöyle bir istek gelirse ona da flexible olsun, esnek olsun. O esneklik böyle çok ortaya çok çok sık sık attığımız. Ama aslında belki de bana göre çoğu zaman getirdiği karmaşıklığa karşılık o kazandırdığı esnekliği hiç kullanmamız gerekmediği gerçek hayatta bir kavram. Yalın kod benim için bu demek.
Abi şu an bir programlık bir konu söyledin yani. O kadar üzerine tartışabiliriz ki şu an bu konunun, hani eminim herkesin söyleyecek bir şey vardır. Yani reusability ikinci planda gerçekten çok, yani benim açımdan çok radikal fikirler. Ama sen anlattıkça da aslında çok da güzel, aslında arkasında bir mantık olduğunu da anlıyorum. Yani evet, bazen hakikaten over engineering'e kaçabiliyoruz şey olarak, yazılım geliştiricileri olarak, ama hani bunun sebebi de herhalde bir, zaten ilk yazılıma başladığından beri bu sana da birazcık hani şey yapılıyor, itiliyor yani. Reusable kod yazman lazım. Artık bir içgüdü gibi olmuş mesela bende. Bundan çok kurtulabileceğimi sanmıyorum. Ama bir yandan da haklısın yani. Bazen çok boşta iş yapabiliyoruz.
Abi kafamda tam 7 tane soru oluştu.
Abi o zaman ben bir soru sorsam. Bir şeyi tabii reusable yapmak için kararı nerede veriyorsun peki? Tamam, yani yapmak zorunda olduğunu nerede hissediyorsun?
Şimdi idealde ve pratikte diye iki cevap vereyim buna. İdealde ikinci kere kullanman gerektiğinde.
İki mi üç mü? Üç diyen de var çünkü.
Yani o değişir. Şimdi eğer tamamen aynı, oradaki bence belirleyici faktör şu: ikinci veya üçüncü kullanış kaçıncı olduğundan ziyade o yeni kullanışlarda kaç, ne kadar kodun gerçekten reuse edildiği. Bence oradaki daha kritik olan nokta şu: diyelim ki elimizde 10 satırlık bir kod var bir yerde, bir şu anda bir başka bir fonksiyonun içindeki 10 satırlık bir blok ve biz bu bloğu reusable yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, bu karar vermeye çalışıyoruz diyelim. Böyle bir senaryodan konuşalım. Şimdi başka bir yerde o 10 satırın benzerini yapmamız gerektiğini gördük. O anda şimdi bunu fonksiyona çıkaralım mı ayrı bir şeyin metoduna vesaire diyoruz. O noktada bana göre en kritik şeylerden biri şu: bu 10 satırı çıkarmak dışarı ve bir, yani başka bir arayüzün arkasından böyle saklayıp sunmak programın her yerine, orada bitmiyor iş. Orada o arayüzü biz oluşturduğumuz anda bir kontrat tanımlamış oluyoruz. Artık evet, diyelim ki benim böyle böyle bir fonksiyonum var ve bu kontrat, bu fonksiyon çağırana şunu şunu döndürür. Çağıran kişi bu fonksiyona şunları şunları geçirmelidir. Geçirirken şunları geçirirse, yanlış geçirirse o zaman bu fonksiyon şöyle tepki vermeli, böyle error döndürmeli veya böyle ignore etmeli falan gibi. O kontratı kafamızda bir oluşturuyoruz. Ardından da o kontratı doğrulamak için koda kod ekliyoruz. Yani verilen inputlar doğru mu, istediğim aralıklarda mı, istediğim aralık değilse ben error döndürüyorum işte veya ignore ediyorum veya şu anlama geliyor. Ki o, yani buna da policy derdik biz mesela. Yani Microsoft'ta çok kullandığımız bir terimdi bu. Bir fonksiyonun kontratı senin için ne kadar çok magic handle ediyorsa, yani senin geçirdiğin şeylerdeki abuk corner case'lere göre ne kadar çok akıllıca bir işler yapmaya çalışıyorsa, o kadar policy. Policy'si yüksek olan bir fonksiyonda performans genelde daha düşük olur. Policy'si düşük olan fonksiyonda performans daha yüksek olur gibisinden bir üstün körü genelleme olsun o şimdilik. Neyse, yani o kontratı yarattığımız için gelen ilave kodlar var. O mesela işte bir additional cost, yani bir ilave bedel ödediğimiz, bütün kodun ödediği. Ben ona bakarım. Yani ne zaman, eğer ikinciyi eklediğimde o ilave eklediğim kod azsa, bunu az bir kod ilaveyle ayırabiliyorsam belki o zaman ayırırım. Eğer o çok fazla yeni kontrol gerektirecekse, zaten 3 satırlık bir fonksiyonsa, ben ona 5 satır input argüman kontrolü ekliyorsam reusable yapmak için ikinci use'da, O zaman belki onun yerine onu oraya inline etmeyi tercih edebilirim. Ki yani bu mesela işte dediğim gibi benim icat ettiğim bir şey değil. Mesela John Carmack'in bu konuda çok yazısı vardır. Pek çok yerde aynı 2-3 satırlık kodu inline edip mesela C içinde konuşayım şu anda, C C++ mantığında. Oraya bir tane curly brace açıp böyle bir grup curly brace açıp yani fonksiyonun lokal değişkeni olabilmesi gibi falan kavramlardan böylece yararlanabilerek yeni bir scope açtığımız için. Orada hemen o 2 satır 3 satırı tekrar copy paste etmek bazı durumlarda daha avantajlı olabilir. Çünkü o zaman avantajımız şu, o 2-3 satırın başka yerden başka koşullarda çağrılmadığını biliyoruz. Direkt olarak sadece orada belli koşullarda hangi kontekste çağrıldığını çok hakim olabiliyoruz. Bu da bize daha sonra işte ikinci, üçüncü pers yaparken o kodun üstünden avantajlar sağlayabilir. Ama bu demek değil ki tabii ki yani bazen çok böyle ayan beyan ortada iyi reuse case'leri çıkar. Hani idealde böyle demiştim, bir de pratikte cevap vereyim demiştim. İşte pratikte o da tecrübe. Yani ben biliyorum ki orada bir vektör toplama kodu yazarken yani bu illaki 1500 yerden çağrılacak yani. Ben bunu ikinciyi beklemek zorunda değilim onu fonksiyona ayırmak için. Gibi öyle cevaplayayım bunu.
Anladım abi. Ben bir şey diyeyim o zaman ve sorayım hatta bunun üstüne. Ya bu yaklaşımı anlıyorum. Hatta John Carmack için bayağı eleştirmişlerdi yani. İşte böyle yazılar yazıyor, object oriented'a karşı duruyor falan filan diyor. Ama Quake hala canavar gibi çalışıyor. Anladığım kadarıyla. Ama yani burada biraz şey hani bakımına insanlar sanırım veya şirketler çok hani commercial yaklaştıkları için yazılımın bakımının daha kolay olması için işte tekrar kullanılabilir olsun, kod okunabilir olsun falan noktasında yaklaşıyorlar. Ama dediğin gibi hani Bilgem, eğer bu çalışırken daha performanslı çalışıyorsa yani makina versus insan gücü karşılaştırması yaptığın zaman hani makinenin daha performanslı çalışması ön planda anladığım kadarıyla bu yaklaşımda ve hani bu şekilde düşününce sanki daha mantıklı demeyeyim ama hani yaptığın projeden projeye değişebilecek bir karar belki bu. Hani oyun geliştiriyorsan işte bu şekilde yaklaşmak çok mantıklı ama 100 kişilik bir ekipte belki çok kolay değil.
Bir de call stack falan da düşüyor galiba. O yüzden performans da artıyor olabilir. Bir sürü call olmuyor. O metodu diye böyle.
Ben de bir sadece şey eklemek istiyorum. Çok pardon. Yani mesela microservice mindset'in de aslında bize kattığı şeylerden biri bu değil midir? Çok böyle reusable'a kasma. Çok oraya odaklanma. Tabii hiç yapma falan değil. Bunu söylemiyor ama microservice yaparken de reusable kısmını hiç düşünmen gerekmiyor aslında. Bu ekipte bu kullanılacak mı diye.
Orada servisin kendisi reusable oluyor.
Servis öyle ama sen benzer farklı servislerde kullanılabilecek benzer şeyler için oturup bir planlama yapmıyorsun. Her ekip kendi içerisinde o servisi belki defalarca yazıyor. O datayı da defalarca yazabiliyor. Sen onu hakkında kaygılanmana gerek yok diyor. Onu yaz geç diyor. Başkası yapıyor mu bunu? Başka ekip kullanır mı? Beraber bir araya gelip reusable bir şey yapsak mı, bir servis yapsak mı diye bir şey önermiyor mesela.
Doğru.
Bu noktada şunu ben ekleyeyim. Yani genelde sanırım Fırat'tı bu yorumu yapan. Yani bunun performans mı yoksa işte hani iş gücünün veya buradaki yani yalın kod fikrindeki fikir sadece performansı artırmak değil aslında. Basitliği artırmak. Yani kompleksiteyi azaltmak. Karmaşıklığı azaltmak. Bu işte bir fonksiyonu kenara ayırıp onun etrafında 3 tane input argüman örneğini verdim. Input argüman kontrol satırını ekledik diyelim ki. 5 satırlık fonksiyon oldu. 8 satır, 10 satır. Ama tek problem oradaki satır sayısının artıp performansının düşmesi değil. Onun getirdiği ve o kontratı düşünmek ve o kontratı canlı tutmanın getirdiği mental yük de var, karmaşıklık var sisteme. Globalde sistemi bir miktar karmaşıklık ekliyoruz ki bu en basit, bunun en az olduğu örneği üzerinden konuşuyoruz şu anda. Bunun bir de bir üst meta seviyelere taşıyalım. Yani işte şu 5 metodu bu class'tan ayırayım da kendi class'ı haline getireyim. Bir dakika şu class'la şu class birbirine çok benzedi. dur ben bunlara bir tane interface tanımlayayım, ikisi de interface'den inherit etsinler, o interface'i implement etsinler. İşte bir dakika, şuradaki implementasyonlar birbirine çok yakın oldu şu 3 class'ta, onlardan şu parçaları ayırayım, böylece işte bir tarafta inheritance of böyle yani interface'i inherit edeyim aşağıya doğru, bir tarafta implementation'ları inherit edeyim aşağıya doğru falan filan şeklindeki o Java mindset, C++'ın object oriented kafa yapısı falan. Onların her birinin getirdiği ilave karmaşıklık var. Yani bu aslında bu bir fact, yani bu bir fikir değil. Bu ilave karmaşıklığın geldi. Bu ilave karmaşıklığa değer mi değmez mi konusunda hani tartışabiliriz. Ben diyorum ki çoğu zaman biz şu anda o kararı verirken deyip değmeyeceğini, yani bu soruyu sormuyoruz. Bu soruyu düşünmeden direkt otomatik olarak object oriented, bunu daha iyi işte bölmeliyim, işte responsibility'leri daha iyi dağıtmalıyım falan deyip langırt diye giriyoruz. Yani ben diyorum ki bunu daha düşünerek yapmalıyız. Bu tamamen her zaman yapılmamalı, her zaman yapılmalı gibi bir iddia değil elbette. Bir ikincisi de mikroservisler konusu da enteresan bir konu. Ben yani mikroservislerle de ilgili negatif şeyler sağda solda söylemiş bir adamım. Onunla ilgili şöyle bir problem var. Bu şimdi mesela Twitter işte mikroservis şeyini gösteriyor. Artık böyle insanlar presentationlarda böyle yuvarlak bir görmüşsünüzdür hani, yani o yuvarlağın etrafında tek tek tek tek servislerin isimleri dizilmiş. Aralarında böyle line'lar bağlı. 1000 tane, 1500 tane mikroservis böyle birbirinden çağırıyor. Bu buna depend ediyor, bu buna depend ediyor diye. Bununla da övünülüyor falan ve ben buna çok gülüyorum. Şimdi yani ben gördüm çeşitli mikroservis architecture'larda bulundum. Ve bazı uygulamaları onun beni çileden çıkarıyor. Burada yine bir gaza gelme. Yani biz endüstri olarak çok gaza geliyoruz. Object oriented süper oluyor abi. Gaz, gel gaza. Hurra, hepimiz onu kullanıyoruz. Design patterns harika oldu. Haydi design pattern'lar yaşasın, gang of four. Giriyoruz. Bütün design pattern'lar paldır küldür her yerde. Olur olmaz. Şimdi mikroservisler aynı durumda. Neyse ya, daha geçen gün yani ben bundan bir yıldır falan şikayet ediyorum. PHP Conf 2017'de bundan şikayet etmiştim. Geçen gün başka sağdan soldan yabancı kaynaklarda da şikayetler görmeye başladım. İnsanlar buna da uyanacak. Şimdi 300 tane mikroservis yaratıyoruz. Aletlerin kendi içlerine bakıyorsun. Bir tanesinin böyle yaptığı business logic çok küçük, böyle 10 satır iş yapıyor. Gerisi böyle input output serialization. Har CPU 70% zamanını gelen servis kolundaki datayı böyle deserialize edip açık belleğe, asıl yapacağı işi yapıp sonra tekrar haldır sonucu serialize edip onu göndermeye falan harcıyor. Bu tip şeyler işte pure code, yalın code'dan kastettiğim şey bu. Böyle bir ara bir durup bir dakika ya biz ne yapıyoruz demek yani. Elbette ki işte o paralelleşebilmesi, RESTful API'ların istediğin parçasını istediğin kadar elastik büyütüp küçültebilmen avantajı var. Bu avantajları yadsıyor değilim. Ama bunları benim karşı çıktığım şey herhangi bu tip akımların otomatik olarak uygulanması sektörde çok fazla.
Ben anladım mı galiba aslında senin ne demek istediğini? Bir yandan da şey, aslında gerek olmadan çok fazla bir şeyleri öngörerek bir şeyleri reusable hale getirmiyor. Şunu da servisleştirelim, bu burada ayrı olsun, bunu ileride scale aslında anlık kadar en önemli prensip bir ihtiyaç çıkmadan bunu yapmamak. Yani zaten refactor yapmak bir şey değil bir anlamda bakıldığı zaman. Onurcuğum?
Ben sadece bir şey dile getirmek istiyorum. Orada bir soru sormak istiyorum. Şimdi mikroservisler dediğimiz şeyi tabii ki de herkes böyle mikroservislere yönelmesi kadar saçma bir şey yok. Mikroservis sanki bu işin doğrusudur, tek yapılması gereken güzellik odur diye gaza gelinmesi, evet çok manasız. Hakikaten katılıyorum bu noktada. Kendi içerisinde zaten bir sürü trade-off'u olan bir şey. Yani kap teorimindeki yerini iyi tespit etmen gerekiyor. Buna karar vermen gerekiyor. Böyle bir şey alabilecek misin? API gateway ya da işte development time'daki test süreçleri çok kasıntı. Bunları iyi planlaman gerekiyor. Senin için gerçekten bir kaosa dönüşebilir. DevOps kültürün var mı falandır filandır. Bunları düşünmek gerekiyor ama şey konusunda da şunu diyebilir miyiz Bilgem? Yani mikroservis, yani bunu diyor musun ya da onu sorayım. Mikroservis bence yapılmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde hiçbir yerde uygulanmaması gerekiyor gibi bir şeye mi varıyor acaba? Senin söylediğin, ben mi yanlış anlıyorum?
Yok, katiyen onu öyle bir şey demiyorum. Dediğim, toplamda getireceği kazançları her mühendislik kararı gibi bir parça kodu alıp mikroservis yapmaya, yapıp yapmayacağımıza karar verirken de artıları eksileri değerlendirilmeli. Ve o ihtiyacın gerçekten olduğu, şu anda gerçekten elimizde olan, müşterimizin gerçekten yaşadığı bir problemi çözdüğünü gördükten sonra, ona ikna ettikten sonra kendimizi, o zaman girmeliyiz diyorum. Ki öyle durumlar, ki bence mesela bazı çok net örnekler olabilir. Hani yani mesela bir komponent vardır, işte çok fazla ağır matematik operasyon yapıyordur. Mesela bir image recognition algoritması vesaire gibi bir şey. Ve bu alet aldığı input image'ında işte bir takım şeyleri tanıyıp, mesela çok az bir metadata tanıyıp, identify edip onu raporlayacak. Yani mesela output'un serialization yükü çok az. Input'ta işte image geliyor ama yani tamam, image geliyor. Ve toplamda baktığım zaman ben orada yani diğer bütün sistemin geri kalanı işte sürekli habire image gönderebiliyor ve başka işler yapabiliyor ama bu nokta benim trafiğe göre çok scale etmek isteyeceğim bir nokta. Ve içeride yaptığı iş de sizable bir iş, böyle yani önemli, hakikaten bir iş yapıyor. Böyle yeterince çok kompütasyon olan bir şey yapıyor. Tamam, bu mesela çok iyi bir aday. Böyle bir şeyi mikro servisleştirmeye falan. Onu diyorum yani, duruma bakılır. Bir avantajı olacaksa yapılır şeklinde olmalı. Yani böyle şey olmamalı. Twitter'da biz böyle insanların, aa bakın İşte bu da bilmem kim şirketinin microservice architecture diyagramı diye sunumdan slide'ın birisinin fotoğrafını çekip insanlar böyle vay ne harika falan diye paylaşıyorlar ya yani o böyle o özenme ve yani tam kararlardan, yani bu tembellik, yani bu bana tembellik olarak geliyor. Bunu ister object oriented kavramlara bakarken yapalım, ister design pattern'ları olur olmaz uygularken yapalım, ister reusability, ister microservices. Mühendisin işi probleme bakıp o problem için gereken en optimum çözümü bulmak. Böyle aa bu da şimdi çok trend bir yaklaşım deyip otomatik yapmamak. Tek kastettiğim şey o.
Aynen. Hype oriented programming.
Aynen. Bunu olarak şeye eğimliyiz galiba. Bir şeyleri bir şeylerle çarpıştırmaya, dövüştürmeye. Chrome mu, Firefox mu falan, bir şeyler kavga etsin sürekli. Ona meraklıyız galiba gerçekten.
Abi hype programming'in ama bir de farklı bir yaklaşım var. Şimdi high programming, programming'e geçmezsek bir şekilde geri kaldığımızı hissetmeye başlıyoruz. Çünkü iş ilanları değişiyor. İşte JavaScript'in en popüler framework'leri geliyor. Onun geri kalıyoruz. Çünkü piyasa bunu emrediyor. O yüzden insanlar da high driven programming'e girdiğinde ben onları da biraz anlayabiliyorum. Çünkü güncel kalmak zorunda hissettiren bir sektör var ortada.
Abi bu da ayrı bir program konusu ya.
Evet evet.
Tamam. Bundan program çıkar yani. Deryal'in evet. Hakikaten
yazıyorum. Bilgem'in
en son söylediği cümleyi yani print edip duvarıma asmak istiyorum gerçekten. Çünkü hani yapacağın her şeyi gerçekten iyi bir şekilde hani analiz edip problemi ortaya koyup o probleme uygun bir çözüm ortaya koymak sanırım mühendisin yapması gereken yani yegane iş. Yani işinin temel direği herhalde. Ben öyle düşünüyorum yani. Sonra implementasyon süreci, o da apayrı bir konu zaten.
Evet ama... yani buna çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Hatta bu son bahsettiğin şeyi yapmakta da yine yalın kod veya benim hani bakış açım açısından şöyle bir enteresan nokta var. Bunu yaparken de yine kodu favor etmek, koda öncelik tanımak. Yani mesela bir fikir var, işte diyelim ki bir parça kod var, bir yapılması gereken işte deminki örnekteki gibi ve bunu mikroservis mi yapmalıyız yoksa işte başka bir servisin içine yedirmeli miyiz falan diye düşünürken bunu çözmenin en iyi yaklaşımı bana göre ne yapabilirdik? İki şey yapabilirdik. Biri kalkıp prototip olarak bunu hayata geçirmeye çalışabilir. Quick and dirty hani tabir ettiğimiz böyle çabuk, mümkün olduğunca hızlı, her şeyi çözmeyen ama bize fikir verecek kadar yaklaşımı deneyebileceğimiz hemen 3-5 gün içinde hızlı bir prototip ayağa kaldırmak ve onun üzerinden denemeler yapmak, ölçümler yapmak. rakamlara dökmek. Yani evet hakikaten bu şimdi şu kadar süre CPU'da harcıyor, bu kadar süre GPU'da harcıyoruz. İşte bu kadar süre serialization network bağlantıları, oradaki işte throughput şöyle, latency böyle falan, bunları ölçtük biçtik. Ondan sonra karar verebiliriz. Ya da ne bileyim mesela birisi oturup UML diyagramları hazırlayıp böyle işte class diyagramlarıyla önce o yapıyı oluşturup sequence diyagramlarla böyle işte call sıralarını falan ifade edip bunları tahtalar, dokümanlara döküp review meetingleri düzenleyip takımla böyle tahtada bunları konuşup falan da yapabilir. Orada da ben diyorum ki birinciyi yap. Yani bir an önce koda gir. 3 gün içinde, 5 gün içinde ayağa kaldıracağın prototipten öğreneceğin miktar bilgi, 3-5 gün içinde yapacağın toplantılardan, bilmem nelerden öğreneceğin bilgiden daha fazla olacaktır. Daha informed bir karar alabilirsin diyorum. Çünkü o da mesela genelde biz ne deriz? İşte bir dakika böyle şimdi buna böyle bir cost harcayacak mıyız? Mühendisin zamanını harcamadan önce bir emin olalım, review edelim falan. Mesela review süreçlerinin de böyle gereksiz uzadığını, koda öncelik daha çok verilmesi gerektiğini de savunuyorum ben burada.
Bilgem var ya, birazcık daha konuşursak cadı şey gibi yakacaklar bizi, kaza bağladık bayağı. Ama hakikaten yani içten içe fikirlerine çok katılıyorum. Hani her hayatıma çok yansıtamasam da şey olaraktan. Yani aslında yapmamız gereken iş o anlamda. Bence bu yani çok kısa sürede aslında çok güzel özetledin bir developer'ın görevinin ne olduğunu. Bence dinleyicilerimize de özellikle mesleğe yeni başlayanlara da çok yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Sen şu an ne yapıyorsun abi? Hani bir kendi başına bir şeyler yapıyorsun gibi gözüküyor. Hani takip ediyoruz. Bayağı bir tecrüben var. Bir sürü yere girip çıkmışsın. Sonra bir anda kendi firmanı şey yapıyorsun, odaklanıyorsun. Birazcık hani çok gizli değilse bize bilgi verebilir misin?
Evet tabii, abi. Tabii. Genel olarak sabah kalkınca ne yapıyorsun? Bir ofis var mı? Bir ekip var mı? Ben de çok merak
magazin.
Ediyorum. Magazin. Evet, magazin tarafını da merak ediyorum.
En sevdiğin yemek.
Burcumu da söyleyeyim.
Yükselin.
Chrome'u Firefox'un.
Güzel, tamam. Şöyle benim yani o işte girdiğim çıktığım yerler geçmişte şey ya, yani ben önce Türkiye'de bir 5 yıl falan çalıştım. 5-6 mı 7 mi kafam karıştı artık yıllarda. Neyse Türkiye'de şeydeydim yani Vestel, Beko işte consumer elektronik, tüketici elektronik cihazlarının Ar-Ge'lerindeydim. Sonra Sobe'de işte 1-2 yıl oyun İstanbul Kıyamet Vakti oyununu yaptık. Ondan sonra Amerika'ya Microsoft'a geldim. 6 yıl Microsoft'ta işte DirectX takımındaydım Windows'un içinde. Yani Windows grafik takımındaydım. Ondan sonra 4,5 yıl Amazon'daydım. Onun ilk 2 yılı bu flop eden, başarısız olan, yani işte ticari anlamda başarısız olan Fire Phone. Teknik anlamda başarılıydı ama. onun 3 boyutlu görüntüsü, işte bu 3 boyutlu görünen holografik görüntü motorun daki senior mühendislerden biriydim ben. Bir de şey, son iki yılı da Amazon'daki zaman mı? Bu geçenlerde sonunda halka açılan Amazon Go, şeysiz, kasiyersiz dükkan. Oradaki işte computer vision vesaire, orada hatta benim işte birkaç patentim daha var falan şimdi. Oradan en son 2017'nin ocağında ben yani oyun olayına tekrar dönmek istiyordum bir noktada ve kendi işimi yapmak istiyordum. 2017 Ocağı sonunda Amazon'dan ayrıldım sonunda kendi kendime. Dedim ki ben bu işi yapayım artık, iyi bir zaman. Ve böyle yani kafamda bazı projeler vardı yapmak istediğim. Dolayısıyla Şubat itibariyle yaklaşık neredeyse tam bir yıl önce bugünlerde kurdum şeyi. Kendi tek kişilik bir şirket şu anda, Nightlore Studios adında bir böyle bağımsız oyun geliştirici modunda takılıyorum. Bazen böyle tabii şey oluyor. Yani indie game developer dediğimiz adam, yani ben teknik olarak bu tanımı kullanmam yanlış değil, doğru. Yani ben bir stüdyoya, büyük bir stüdyoya veya distribütöre bağlı olmayan küçük bir oyun geliştirme firmasıyım. O bakımdan doğru ama indie dediğinde insanlar genelde şey de anlıyorlar. Böyle ne bileyim işte mesela okuldan çıkıp hemen işte iki arkadaş 23 yaşında bir oyun hayalleri var. Onu yapmaya çalışıyorlar falan. İşte beceriyorlar, beceremiyorlar. İşte annelerinin evinde böyle işte basement'ta yaşayıp bir yandan oyun bitiriyorlar falan. Hani öyle de bir romantik göz önüne gelen bir anlayış da var. Benimki tam o değil yani, haksızlık olmasın o indilere. Ben sonuçta yani ne yaptığımı daha bilerek çıkmış durumdayım. Tam yani indilerden biraz daha avantajlıyım genelde indi dediğimiz insanlardan o yüzden. Yaptığım şey de şu anda yani bir oyun, ilk oyunumu yayınlamaya çok yakınım. Bir tarih vermiyorum ama bu aralar artık yani oyunun içinden bazı şeyleri hatta Twitter'da, Facebook'ta falan, Instagram'da vesaire yayınlamaya başladım. Bazı böyle artwork, hikaye, müzik, soundtrack falan gibi şeylerden. Yakında onun bir teaser'ını da yayınlamak istiyorum. Ama bu tip bu kavramlar biraz şeye de bağlı. Yani hangi tarihte neyi yayınlayacağım, burada başka şu anda hakkında konuşamayacağım. İş ilişkilerine de bağlı. Belki başka bir partnerle veya bir şirketle vesaire, bir yayıncı şirketle falan çalışma durumları olabilir. Öyle bir durumda mesela takvimler kayabiliyor. Çünkü o zaman yani o şirketler kendileri yönetiyorlar bu release sürecini. Ama benim teknik olarak sabah kalkıp ne yaptığımı sorarsanız, ben sabah kalkıyorum. İşte kendi oyunlarımın içinde olduğu bir kendi code base'im var. Tamamen tek başıma yazdığım bütün tool'larıyla, işte motoruyla ve oyun spesifik koduyla beraber. Ki ben de işte mesela oyun motoru dediğim bölüm benim kodumun içindeki. Normal bir oyun motoru dediğinizde insanların anladığı şeyden çok daha küçük. Yani reusable olan bölümleri çok daha kabak gibi reusable olan bölümler. Durum bu. Yani onu işte ya kod yazıyorum ya grafik parçaları yapıyor oluyorum, çiziyor oluyorum. Ya da müzik, tabii müzik çok daha az, yani çok daha az vakit alıyor da. Günüm böyle geçiyor, yaptığım şeyler bunlar şu anda.
O zaman ben bir soru sorayım. Gene magazin ama biraz da alakalı. Şimdi ben de hani Commodore 64 ile bu işe başlamış, sadece oynayarak başlamış bir insan olarak soracağım. Abi en çok zaman harcadığın oyun hangisi oldu geçmişten bugüne? En çok ya hangisini en çok seviyorsun sorusunu sormayacağım çünkü mümkün değil cevaplamak belki, ama en çok hangi oyunu oynadın?
Benim yani ben aslında çok büyük bir gamer değilim. Bu arada buna insanlar genelde şaşırıyorlar.
Hele evet, böyle ben şu an şaşırdım.
Oyunlar yapmış, yayınlamış falan yani. İKV'ye çalıştığımız zamanlarda biz İstanbul Kıyamet Vakti'nde mesela oradaki herkes acayip gamerdı. Beraber çalıştığımız Özgür, Soner, işte şimdi Madbyte Games'in kurucusu olan, işte şu anda Sobe'de işte CTO gibi olan Kürşat. Bunlar hep acayip böyle vaktini oyunlarda geçiren, bol bol oyun oynayan ve her yeni çıkan böyle küçük, iri, ufak oyunlardan haberdar falan olan tiplerdi. Ben böyle işte 20-25 yıl içinde bir 10 tane falan oyunu çok derinlemesine oynamışımdır. Ama onları da çok derinlemesine oynamışımdır. Çok uzun saatler harcayarak. Bunlardan birkaç tanesi Commodore zamanına tekabül eder. Pirates bunlardan biri. Sid Meier'in Micropros'un çıkardığı 80'lerdeki. Ki onun daha sonra remake'i, PC remake'ini de çok oynadım. Onda da çok vakit geçirdim. Ve bence o bir yer, o böyle bir kitaplarda ders olarak okutulması gereken bir oyun. Yani oyun tasarımı açısından muhteşemdir. Emilin Hughes Soccer vardı yine Commodore 64'te, futbol oyunu. Yani şey, İngiliz futbolu oyunu. Bunun dışında diğer bilimum platformda yani PC'den başlayıp PlayStation 2, işte Xbox 360 falan üzerinde Madden, EA Sports'un Amerikan futbolu oyunu vardır meşhur. Onu çok oynamışımdır. Bir de Pro Evolution Soccer çok oynamışımdır.
Bir pes atalım.
PES'te yani PES'te hakikaten aklınızı alırım öyle değil. Gerçi şey bilmiyorum yani son yıllarda oynadım. 2009, 2010, 2011 falan en son oynadım PES'lerde benim, ama onlarda böyle Türkiye ile yani gidip hani Brezilya falan da seçmem. Türkiye ile gayet nice beklemeyen Almanya, İngiltere ile oynayan arkadaşı şaşırtmışlığım var.
Zaferden zafere koşmuşsun abi.
Evet.
Çok güzel. Yani
Tabii az oyun oynamak daha hani ben beklemiyordum. Çok daha fazla oyun oynuyorsundur diye tahmin ediyordum ama sanırım zamanının çoğunu koda ayırmışsın yani.
Evet evet. Yani şey yapamıyorum, rahatsız oluyorum böyle. Çok nice oyun var girip oynamak istediğim. Özellikle böyle strateji oyunları falan neredeyse yani en son üniversitede strateji oyunu oynamıştım böyle hakikaten oturup derinlemesine. O da Caesar 3, Caesar 3 şeydeki Sierra'nın.
Erkurt'u daha çok seviyorum seni ya. Allah.
Yani şimdi maalesef işte böyle son yani kariyer bir kere başladıktan sonra ben kendime onu böyle justify edemiyorum yani gidip ya buna giremem ben. Ben girsem girsem işte spor oyunları akşam otur iki tane maç at kalk şeklinde. O yüzden bu kadar çok Madden ve PES oynamışlığım var. Maalesef başka oyunlara girmeye böyle kendimi ikna edemiyorum yani.
Evet ya derin oyuna girince çıkması çok zor oluyor. Bitirmeden de yani bırakamıyor insan. Ben onu en son Skyrim ve Witcher'da yaşadım sanırım. Bayağı hayatımı elimden aldı yani. Ondan sonra bitirdim rahatladım.
Aynen. Witcher mesela benim de listemde yani. Ben kitaplarını okudum Witcher'ın. Böyle girip oyunlarını da yani hepsini de oynayıp bitirmek istiyorum ama bir de hatta Witcher'ı cosplay yapmak istiyorum ben. Saç falan uzun. Ben yani Geralt of Rivia olurum güzel ben.
Hakikaten ha. Abi ama girme ya. Ben askerden geldiğimde böyle bir iki ay boşluğum vardı. Başka hiçbir şey yapmadım yani.
Ya bir oyunlar çıksın sonra.
Ben de bir şey soracağım abi. Şöyle. Şimdi bir yıldır galiba tek başına kod geliştiriyorsun. Kimseyle de bunu aldığım kadarıyla paylaşmıyorsun. Yani open source bir şey değil sonuçta. Bayağı senin property'n. Her gün kalkıp ya... Buna da yine yazıyoruz dedirtmeyecek şekilde nasıl devam edebiliyorsun? Yani böyle geri kaldığını hissetmiyor musun? İşte bugün yazmazsan suçu hissetmiyor musun? Nasıl kendini motive ediyorsun?
Bu soruyu bana buradaki yani normal yakın çevremdeki arkadaşlarım da çok soruyorlar. Bu benim için hiçbir zaman problem olmadı. Ben hiçbir gün yani gerek bu bir yıl içinde gerek daha öncesinde kendi böyle yanda hobi işte demo scene'de falan bir sürü kod yazmıştım sonuçta bana birileri yaz demeden. Onları yazarken kendimi motive etmek ile ilgili hiçbir problem yaşamıyorum. Hatta çok mutluyum yani o bakımdan. Şöyle düşünün yani ben demin bahsettiğim bazı yalın kodla ilgili yani felsefeyle ilgili bahsettiğim problemleri profesyonel hayatımda çok sık yaşıyordum. Yani ben bir fikir var, şunu şöyle yapmamız lazım diyorum. O fikri harekete geçirebilmek için bulunduğum şirketlerde birilerini ikna etmem gerekiyor. O iknayı yapmak için işte ya toplantılar gitmem, konuşmam vesaire bir sürü adam ikna etmem gerekiyor. Ya da yani işte çok sevdiğim bir söz vardır benim. Bana bir mentorum söylemişti. Bu demin bahsettiğim yaklaşımın temellerinden biri odur. Code wins arguments diye. Yani ne zamanki bir şirkettesiniz ve bunu A mı yapalım, B mi yapalım diye tartışıyorsunuz. O durumda ben giderim, onu ekstra zaman koyarım ki bakın bu da cadı avına sebep olabilecek bir şey söyleyeceğim. Yani hani bu işte work-life balance hayatımızda işte saatleri, çalışma saatleri falan filan olaylarından işte insanlar bahsediyorlar haklı olarak. Ben yani o olay bende öyle bir kaygı da yok. Çalışma saati gerekiyorsa şu anda şunun A olması gerektiğine inanıyorsam ben ve onu takımın geri kalanını ikna etmem için 3 gün gecelemem, sabahlamam, hafta sonunda çalışmam gerekecekse 3 gün, 5 gün ben orada chat onu koyarım ekstra millet daha gakkuk ne yapsak falan derken ben 3-5 gün içinde ayağa kaldırıp A'yı yaptım bakın bu da çalışıyor gayet de güzel deyip o argümanı kazanır bitiririm. Code wins argument bu demek. Ama bu bana yani sonrasında işte yanlış B ile giderek geçecek, boşa geçecek, acılı geçecek ayları kurtarmış olur. Bu yüzden ben yani çalışma saati olayına da girmem. Şimdi ne zaman ki ben kendi işime girdim hiç böyle kaygılar kalmadı. Bir şeyin benim kafamda fikir olarak oluşmasıyla koda check-in etmem arasında geçen süre yani böyle 15-20 kat kısaldı ve bu benim böyle throughput'umu çok arttırdı. Çok hızlı ilerleyebildim ben bu geçtiğimiz bir yıl boyunca. Ve o çok zevkli, çok insana kendini iyi hissettiren bir deneyimdi. Hatta yani şöyle bir hayatımda hiç aklıma gelmeyecek bir değişiklik yaşadım. Mesela hepimiz şeyizdir ya böyle işte pazartesi gününden hiç haz etmeyiz. Böyle o pazar gecesi içimiz sıkılır. Ah be, hafta sonu bitti falan diye. Sonra cuma günü gelir mutlu oluruz. Hey cuma falan diye ya. Ben de o 180 derece tersine dönmüş durumda. Ben şu anda pazartesi benim hayatta en sevdiğim gün. Çünkü böyle yeni bir hafta başlıyor. Oh, ben şimdi bu 5 gün böyle blok halinde çat çat çat şunu bitiririm, şunu bitiririm. Bu hafta şunları halledebilirsem cuma gününe harika bir noktaya gelirim falan diye gazla giriyorum. Cuma günü de hay Allah ya, bu hafta da şunu bitirmeyi hedefliyordum ama o bitmedi. Hay Allah, şimdi 2 günde bir şey yapamayacağım bununla ilgili olarak. Neyse falan diye böyle biraz daha cuma resmen haftadaki en sevmediğim gün haline geldi. Yani hafta sonu hala tabii ki ailemle vesaire geçirecek olmak güzel. Yani bu durum pazartesinden nefret etme durumundan kesinlikle daha güzel zaten de. Ama çok böyle iyiymiş. Bir değişiklik oldu. O yüzden hani ben hiçbir sıkıntı yaşamıyorum motivasyonla ilgili. Sanırım onun da sebebi işte yani yaptığım şeyin doğru olacağına dair inancım yüksek olarak giriyorum. Yapıyorum, çalışıyor. Çalışmazsa değiştiriyorum falan ve hepsi benim kontrolümde. Ve kodun, yani kod çok küçük. Hala bu kadar, yani bu şu anda 3 oyun falan destekleyecek durumda bir kod base ve onun bütün yan tool'larından falan bahsediyoruz. Yani işte 3D modeli alıp oyunun kullanacağı hale getiren yan tool. İşte efendim level'lara böyle procedural level generate eden parçaları tool falan. Bunlar böyle yan tool'larıyla beraber 10.000 satırın altındayım ben yani şu anda. Ve yani aynı şeyi bir şirkette yapıyor olsaydık 10 kişi 20 kişi falan bir takımla 40-50 bin satır olurdu yani bu codebase. O yüzden böyle benim kontrolümde olması sanırım beni motive tutmaya devam ediyor.
Yani şey diyebilir miyiz, bürokrasi ortadan kalkınca aslında senin o bahsettiğin throughput artıyor yani. Ve hani nasıl diyeyim, o gereksiz aradaki katmanları kaldırdığın zaman daha verimli bir şekilde çalışıyorsun.
Aynen, evet. Ama tabii bu, yani bunu şey de, yani şunu da kabul ediyorum. Belki kaybettiğim şeyler de var. Yani mesela kod review yapsam, belki işte benim böyle kodlarımı review eden biri olsa yanında güvendiğim, o belki kodun kalitesi şu anda olduğundan daha iyi olacaktı. Hani yani şirketle, bir takımla çalışmıyor olmanın da dezavantajları elbette var. Mutlaka. Ve yani herkes de benim dediğimi diyemez. Yani herkes ayrıldığında aynı derecede throughput artışı yaşamayabilir. Ben tecrübem olduğu için ve konu daha önce üzerine çok yıllardır, 2 dekattır, 3 dekattır çalıştığım bir şey olduğu için bazı hataları hiç yapmadan hızlı ilerleyebiliyorum. O yüzden yani daha böyle şey, yıllar içinde de benim şeyim zaten hani takımlar oluşturulurken böyle artık daha böyle komando, elit komando takımı şeklinde daha küçük, daha tecrübeli bireylerden oluşan takımlar kurup bunların aralarına böyle yeni mezunlar işte veya daha düşük tecrübedeki insanlar serpiştirilerek daha büyük takımlarında daha iyi kurulabildiğini düşünür hale geldim. Tabii o yani gerçekleşemiyor her zaman her şirkette ama.
Bilgem.
Buradan aslında konuya bağlayabiliriz yani güzel bir şekilde. Aynen. Çünkü genelde o ekibin hani yanına bir de işte takım lideri, engineering manager gibi insanlar geliyor. Hani o konuda belki biraz konuşabiliriz bana kalırsa. Deniz, seni böldüm ama muhtemelen sen de aynı şekilde devam edecektin.
Aynen abi, ben de gol fırsatını gördüm. Konu çok yumuşak geçiş yaptı. Hiç bozmayalım.
Süper.
Yani şey, tabii her zaman bu hani bir tabii çok güvendiğin veya inandığın bir projen olması gerekiyor acayip motive olmak için senin gibi. Hani onu yapamadığın zaman pek çok insanın bu imkanı yok. Yani sen çok hani iyi değerlendirmişsin, iyi gelmişsin. Ama pek çok insan şirketlerde çalışıyor. İşte büyük takımlar, orta ölçekli takımlar. Yani bu takımların işte bir lideri, yöneticisi bir şeyi oluyor. Yani hani title'ın ne olduğu da çok önemli değil bana kalırsa, işte engineering manager vesaire. Veya takımdaki bir tane çok senior bir adam da olabilir bu, illa hani engineering manager olmasına gerek yok bana kalırsa. Ama hani bu biraz bazı şeyleri çekip çeviren, işte bazı kararların alınmasına yol yordam gösteren, kararı alan demeyeceğim ama böyle insanlar var. Hani birazcık bundan bahsetmek istedik aslında bu programda. Bu gibi kişilerin, bu pozisyonun veya rolün birileri tarafından üstlenilmesi gerektiğini düşünüyor muyuz? Yani kim ne düşünüyor bu konuda? Geçmişimizdeki maceralarımız ne? Neler yaşadık? İyisi kötüsü var mı bu işin? Ne düşünüyor herkes? Böyle bir konuşsak herkes yıllardır sektörde yani.
Ben bir soru sorabilir miyim hızla? Tam terminolojide senkronize olmak istiyorum çünkü. Yani Engineering Manager'da kastettiğiniz her seviyedeki manager olabilir değil mi? Yani 5-6 kişilik bir takımı yöneten lead dediğimiz geneldeki konumdaki kişiye de engineering manager diyoruz. 5 tane lead'in altındaki 25'er kişilik toplam takımı böyle yöneten lead'lerin lead'i olan manager'a da manager diyoruz vesaire. Bunların hepsine olanı mı soruyorsunuz yoksa sadece en aşağıdaki line lead yani o ona report eden insanların her birinin birer individual contributor olduğu adamdan mı bahsediyoruz?
Yani ben de senin gibi düşündüm. Ben de öyle anladım. Çünkü bu konuyu ortaya atan arkadaşımız bugün olmadığı için bunu soramıyoruz maalesef. Ama ben de her iki durumu da düşündüm açıkçası. Her iki durumdan da bahsedebiliriz bana kalırsa. Hani birinci seviye o direct reportların olduğu yani individual contributorların direct report ettiği ve hani onun bir üstü belki Deniz bu konuda daha çok konuşabilir diye düşünüyorum. O daha tecrübeli. O konuda da sen konuşursun diye düşünüyorum Deniz. Herkes.
Abi şimdi daha tecrübeli. Eteğindeki
taşları döker.
Terfi alalı bir ay oldu.
Tebrikler.
Teşekkür ederim. Ha şey yani şimdi ben şeye inanıyorum her şeyden önce. Servant leader kavramına inanıyorum. Yani bir ortada bir yönetici varsa aslında böyle çok bir piramit mimariye inanmıyorum da bu insanın kendisine raporlayan insanın hayatını kolaylaştırması gerekiyor. Onların problemlerini çözmesi gerekiyor gibi. Yani işte belli stratejik konularla ilgilenmeli, takımı track etmeli, işte hedefler vermeli, sonuçları takip etmeli, işte süreçleri standartize etmeli, yazılım geliştirme süreçlerinden bahsediyorum. Test süreçleri olabilir, başka süreçler olabilir gibi. Ama bunun yanı sıra başka sorumluluklar da geliyor. Mesela recruiting'e de bakmak gerekiyor artık hani takıma daha iyi insanları nasıl alırım? Bunun yapman bunun için de şey gerekiyor. Employee branding diye bir konu var. Benim de yavaş yavaş öğrendiğim. Yani şirketinin dışarıdan nasıl göründüğüyle de ilgilenmen gerekiyor. Hani burası bir teknoloji şirketidir. Biz burada güzel işler yapıyoruz. Yani sektörün birazcık saygısını kazanmak gibi işlerle. Atıyorum işte insanları organize edip makaleler yazdırmak, meetuplar düzenlemek, neler yaptığını daha iyi duyurabilmek gibi şeyleri de organize etmek gerekiyor. Yani ana başlıklarla aklıma bu geldi. Yani ben yavaş yavaş mesela koddan çekildiğimi daha çok daha sosyal ilişkiler yürüttüğümü düşünmeye başlıyorum. Başladım hani son bir yıldır teknik anlamdan çok insanların birbiriyle olan iletişimini sağlaması, takımların koordinasyonunu şey yapması, başka departmanlarda iletişimini sağlanması gibi. Of çok hızlı heyecanlı konuştum.
Ben o daha Deniz'in... hani ikinci seviye gibi değil mi? Yani direkt hani kodun veya işte ne bileyim yazılımın mimarisiyle ilgilenmek yerine daha böyle takımın kültürünün yönetilmesi işte gibi konular, software engineering prosesleri. Doğru mu anlıyorsun?
Doğru anlıyorsun. Artık daha çok teknik koçluk gibi oluyor. Hani böyle çok high level architecture kutular çiziyorum yani. Yani
kutular çiziyoruz. Süpermiş.
Ben şöyle bir ek yapabilirim. Sizin söylediğini. Aslında bayağı paralel oluyor. Her bir arada en başta söylediğimiz bu terminoloji senkronizasyon ile ilgili her ikisini de kapatacak şekilde. Böyle level'da sanki ne kadar da bir yukarıda duran gibi birinin görünmesi aslında onu gündelik rutinin biraz daha dışına çıkartıyor ve mevcut süreçlerdeki herhangi geliştirilmesi gereken bir problemi görmesi için olanak yaratıyor. Ama bu kişi de kesinlikle tabii böyle olacak, böyle bir şey var, bunu yapıyoruz diye yukarıdan böyle çekiçle inme şekilde yapıyorsa burada da bir problem var. Ama daha çok böyle bir problem var, hadi bunu çözmemiz gerekiyor diye ekibe gösterip ekibin kucağına bırakırsa o topu, o daha faydalı bir yöneticilik şeyidir diye düşünüyorum, yöntemidir yani, diye düşünüyorum.
Sorumlulukları delege etmekten bahsediyorsun.
Hem delege etmek hem ortaya çıkartmak aslında, dillendirmek. Böyle bir problemimiz var arkadaşlar diye bunu gösterebilmek. Çünkü gündelik rutinimizde o proje içerisinde göremeyebiliyoruz. O rutinimizi normal karşılayabiliyoruz bir zamandan sonra ve onunla yaşamayı öğreniyoruz. Aslında onunla yaşamamamız gerekiyor. Orada bir problem var. Bir yerden sonra onu gösterebiliyor böyle. Özellikle oturmuş takımlarda bunu ortaya çıkartabiliyor bu roller.
Haklısın abi. Bir de şey olayı var yani. Bu roldeki adamın başarısı tamamen ekibinin başarısına bağlı gibi bir şey var. Yani kişisel bir şey yok artık. Tamamen kendisine rapor olan insanlar ne kadar başarılıysa kendisi de o kadar başarılı oluyor.
Evet abi, bireysel katkı yapmadığın için artık, yani daha tabii işte diğer insanların katkı yapmasını nasıl diyeyim, yol vermen veya enable etmen gerekiyor anladığım kadarıyla. Hani onu yapmak için de işte aslında Onur'un dediği şey
evet,
bayağı güzel örnek. Çünkü sen yazılımı geliştirirken hani o kadar çok hani düşünüyorsun ki o incecik detaylarla, o minicik işte kodun mimarisinden tut performansına kadar. Ve hani belki bazı çok yanlış şeyleri atlıyorsun veya çok bariz işte her gün tekrarladığın bir prosesi mesela düşünmüyorsun bile, ama dışarıdan bakan biri belki de çok iyi bir şekilde görebiliyor onu.
Dedim. Kimse topa girmedi.
ben bir şey ekleyebilirim. Şimdi benim yani yazılımda yöneticilikle ilgili bakış açım böyle çok acayip yollardan geçti. Çok olumludan çok olumsuza böyle ve geri tekrar olumluya falan dönüşler yapmıştı. Bunun sebeplerinden biri, ben kariyerimin çok erken aşamalarında, ikinci, üçüncü yılında falan böyle bir takımın lideri oldum. Ve böyle büyük de bir takımdı yani. O ortalama 12 kişi 18 ay falan boyunca bana report etti ve yani işte arada o sayı 14 oldu, bu arada 10 oldu falan vesaire. Ama ve ben yani bunu yaşadığımda hani herhangi bir böyle yöneticilik eğitiminden falan geçmemiştim. Ben yani takımdaki coder'lardan biriydim. Konuyu en iyi ben biliyorum diye beni lead yaptılar gibi bir şey oldu. Ve ben o zaman yani 2 yıl kadar bu şekilde işte neredeyse leadlik yaptım ve nefret etmiştim. Yani o 2 yılın sonunda ben yani anladım ki yok, bu benim hayatta yapmak istediğim şey takıma lead olmak değil. Benim yapmak istediğim şey teknik uzman olarak, individual contributor olarak yükselmek. Ondan sonra da yani bu karara varışım benim işte 2005 falandır. Ondan bugüne de hep o şekilde kariyerimi yönlendirdim ama ve ben yani o 2005 itibariyle falan bana sorsanız derdim ki yani bu iğrenç bir iş yöneticilik. Bunu kim ister, ben akıl erdiremiyorum. Yani bu hakikaten ya böyle güce meraklı böyle insanlara ben de patron oldum falan diye böyle için böyle sebep arayan ya da yani daha konuyu bilmiyor olan insanlar ancak yönetici olmak isteyebilir. Yani birisinin bunu ne olduğunu gördük ve hiç kod yazamıyorsun falan. Aynen demin Deniz'in bahsettiği problemler. Bir sürü başka yan şey falan. Benim o andaki perspektifimde bu iğrenç bir iş abi. Bunu kim yapmak ister şeklinde gelmiştim ben 2005'te. Sonra 2006'da Microsoft'a geldim. Ve ilk defa o zaman ben böyle arada bazı hakikaten iyi, çok güvendiğim ve işini de severek yapan bazı leadler tanıdım. Ve o zaman görmüştüm ki yani o zaman hani kim bu işi yapmak ister sorusuna alternatif bir cevap geldi ilk defa. O da şeydi, yani insanlar vardı, mesela bir lead'im vardı Andy Precious adında şimdi. O adam mesela hakikaten böyle şeyi seviyor. Yani samimi olarak böyle takım işte koçluk yapma tabirini kullandık demin. O koçluk açısını, bir altındaki direct reportların kariyer gelişiminde rol oynamayı, yani biliyor ki işte Bilgehan benimle çalışıyor şöyle işte bu çocuk matematik falan, bunları daha teknik konuları daha çok seviyor ve bu şekilde yükselmek istiyor IC olarak, ben buna nasıl önümdeki böyle olası projelerden, olası tasklardan hangilerini bu adama vermeliyim ki bu adam onlarda parlasın ve işte bir sonraki terfi dönemi geldiğinde bunu kullanarak onu terfi ettirebileyim, bu adamın kariyerini büyüteyim ben gibi bir şeyden hakikaten böyle samimi şekilde zevk alıp mutluluk duyan insanlar olduğunu gördüm. Yani ben bunu hala yapamam. Hala ben o kişi olmak isterim. Çünkü bir sürü işte sevmediği işi de var yapmak zorunda olduğu idi. Ama en azından böyle benim bakış açım değişmişti ve takımlarda benim burada Microsoft'ta ve Amazon'da gördüğüm takımlarda genelde şöyle bir yapıya kayıyor olay. Demin diyorsunuz ya işte hani teknik kararları nasıl kendisi vermemeli tepeden inme. İşte konsensus diyoruz yani bu böyle ortak akıla ulaşılması ve ortak bir karara varılması ile ilgili olarak. Bu tepeden inme karar olayını ben hiç görmedim 11 yıl. Microsoft'ta da Amazon'da da bir tane öyle yöneticiyle tanışmadım. Tepeden bir kararı takımına dayatmaya çalışan. Herkes hep o konuda yani böyle ellerini çeker geriye ve takımın üyelerinin arada tartışıp bir soru sonuca varmasını ortaya çıkarmaya çalışır. Burada daha senior individual contributor'lar, senior IC'ler işte de çok rol oynuyor. Ben yani o rolde ben manager olmadan çok bulundum böyle işte takımlar arası. Bir dakika sen şimdi A takımından işte Ali şöyle yapalım diyor ve B takımından Veli böyle yapalım diyor. İkisi tartışmakta. Oraya gidip de bir dakika sen neye itiraz ediyorsun? Karşıdakinin söylediği şeyde şuna ediyorsun. Peki sen şuna mı ediyorsun falan. Bazen insanlar tartışmada çünkü onu kaybediyorlar. Tam olarak birbirlerinin söylediği şeylerden hangilerinin kendilerini rahatsız ettiğini, hangilerinin okey olduğunu onu böyle parçalarına ayırıp parçalayıp ortak ikisinin de mutlu olduğu şeylerden belki bir çözüm çıkabileceği gerçeğiyle ikisini karşı karşıya getirmek falan bunları senior IC'ler de yapıyor. Bu durumda benim burada gördüğüm genelde lead'lere ve manager'lara düşen işin hakikaten çok çok büyük bölümü %70'i diyebilirim insanların kariyerlerini yönetmek. Yani underperform edenleri nasıl motive edebileceğini düşünmek. İyi perform edenlere nasıl daha çok şans tanıyabilirim de onu yükseltebilirim mi düşünmek. Ve diğer kalan %30 falan da işte raporlama ve reaksiyon. Yani bir şeyler ters gitmekte. İşte proje hani hep şey denir ya bir proje bir yıl nasıl gecikir? İşte one day at a time. O yani one day at a time gecikmeler olurken bunlardan 6.sı 7.sı olduğunda bir dakika bu 5 gündür gecikiyor bir şeyler ters gitmekte bunu nasıl çözebiliriz? İşte şu testi yapmakta olan adamın yanına bir yardımcı mı koyalım? 3 yeni adama mı ihtiyacımız var? Bu task'ı falanca yere punt mı edelim? Falanca takım mı çözsün? Bu tip böyle komünikasyonel ve reaksiyonel şeylere de genelde hep manager. Yani ben şimdi artık mesela senior bir adam olarak pek çok manager'la yan peer olarak çalıştığım durumlar oluyor ve o manager'larda bunu beklerim. Yani altlarındaki adamları iyi geliştirsinler, iyi hiring yapsınlar demin Deniz'in bahsettiği gibi ve komünikasyon kanallarını açık tutsunlar. Ben burada bir problem oluşmakta bak A takımıyla B takımının modülleri 3 ay sonra çakışacak bizim başımıza bela olacak dediğimde bunu doğru yerlere iletip doğru insanlarla beni konuşturtup falan böyle çözmesi gibi bir beklentim olur.
Süper abi gerçekten böyle kemiksiz anlattın yani konuyu. Hani böyle A'dan Z'ye çok net ortaya koydun. Ya ben de aslında tam senin o dediğin durumdayım. Yani işte takımın içinden en çok bilen codebase'i adam olarak işte yaptılar team lead falan. Daha da bir sene falan oldu. Ben keyif alıyorum. Daha tiksinmedim ama hani kod yazmaya devam edebiliyorum. Yani zamanımın %60'ında falan hala kod yazıyorum. Ya bu şey konusu çok tartışılıyordu okuduğum makalelerde işte ben ilk bu noktaya geldiğimde bayağı okumuştum. İşte bir yazılım geliştirici bir noktada hani ya yöneticiliğe veya işte team lead'liğe geçiyor ve işte şey gibi makaleler var. Bir gün kendinizi masanızda otururken team lead olarak buldunuz. Ne yaparsınız falan. Ne yapmalısınız? Nasıl başa çıkacaksınız bu durumla falan gibi. Bu pek çok insanın başına gelen bir durummuş anladığım kadarıyla. Kimisi de işte senin gibi tamamen abi ben teknik tarafa yöneliyorum ve tamamen koda odaklanacağım. Hani hiç bu işte hiring prosesleriyle efendime söyleyeyim insanlara koçluk yapmakla uğraşamayacağım. Ve hani ben daha çok makineyle uğraşmak istiyorum diyor. Sanırım orada hani bir çatallanma oluyor yani yazılımcının kariyer yolunda diyeyim. Kimisi mesela product manager'la falan da kayan oluyor mesela. O da ayrı bir yol. Ama şey konusu bence çok ilginç. Yani diyelim işte 8-10 kişilik bir takımın var ve junior insanlar alıyorsun takıma. Ve o takımın kimyası ne kadar düzgün olursa olsun o junior adamlara doğru yolu göstermek için hani birinin en azından bir ön ayak olması gerekiyor. Yani bu hani illa lead manager falan olmasına da gerek yok. Takımdaki senior biri de bence bunu çok iyi yapabiliyor. Ama bu adamlar genelde hani çok meşgul oluyorlar. İşte harıl harıl bilgisayarla haşır neşir oluyorlar ve çok fazla kod yazıyorlar. O noktada mesela yeni insanları işte adapte etmek veya o bahsettiğin 3 ay sonra ortaya çıkabilecek bir problemi öngörüp bunu hani ortaya koyabilecek ve bunun önünü alabilecek önceden. Yani adamların olması bana yazılımcı olarak çok güven veriyor mesela. Çünkü ben o kodu yazarken artık biliyorum ki yani ben bunu yazıyorum. Tamam, ben küçük bir kontekste yazıyorum belki bunu. Çok fazla kontekstim yok o kodu yazarken. Ama biliyorum ki benden sonra bir adım daha var ve hani biri beni kollayacak yani. Yani ben ne kadar yanlış yaparsam yapayım veya işte ne kadar kötü yazarsam yazayım, batırırsam batırayım. Hani veya ne kadar yanlış bir mühendislik kararı verirsem vereyim. Hani benim yöneticim bana bir şekilde arka çıkacak ve hani belki bu production'a gitmeden önlenecek, işte analizleri yapılacak vesaire. Hani biraz da yazılımcıya aslına bakarsan bana kalırsa güven veriyor kodunu geliştirirken.
Benim de burada sormak istediğim bir soru var. Herkesin fikrini duymak isterim. Yazılım yöneticisi ne kadar teknik olmalıdır, ne kadar mutfakta olmalıdır?
Aklımdan
ne düşünüyorsunuz? Evet.
Abi ben kendi fikrimi söyleyeyim. %100 doğru olduğunu iddia etmiyorum da ama sanırım ekipte bir saygı uyandırmak için hani onların dilinden konuştuğunu onlara göstermen ve hani o yollardan geçtiğini hani sen de anladığını hani bir saygı uyandırmak için galiba birazcık teknik olman gerekiyor. Hani böyle geçmişinde muhteşem kodur gibi anlamında demiyorum da hem insanlarla doğru şekilde iletişim kurabilme, onların dilinden anlayabilme hem de onların dediklerini anlayabilme ve bunu onlara göstermek gerekiyor bence.
Ama güncel de olmak gerektiriyor bu söylediğin şey değil mi? Yani geçmişte kod yazmıştım, neler yazmıştım diye anlatarak değil de aynen. Yani güncelde biliyor olman gerekiyor. Bayağı mutfakta olman gerekiyor bu durumda.
Şey, ben daha ölmedim modundaki adamdan bahsetmiyorum hani şey olarak. Oo, biz neler yapardık zamanında falan. Evet, günceli takip etmen gerekiyor abi.
Benim şu anda çalıştığım firmada daha önceki yöneticim bayağı böyle günceli takip etmeyen bir arkadaştı. Mesela onunla anlaşmak bayağı sıkıntı oluyordu. Yani adam koda çok hakim olmadığı için, işte yazılımla ilgili olan gelişmeleri takip etmediği için yani sen derdini anlatamıyorsun adama. Ve adam da gidip başkalarını anlatamadığı için sürekli böyle bir iletişim sıkıntısı oluyordu. O yüzden bence yani yazılım yöneticisinin yani diğer birimlerin yöneticilerinden biraz daha farklı olarak hem kod yazıyor da olması lazım hem de o yani hem güncel teknolojileri takip ediyor olması lazım ve projeye de bayağı hakim birisinin olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Biraz ön libero gibi değil mi ya? Hem böyle sağlam olacak hem biraz teknik olacak, top dağıtacak falan.
Bülent korkmaz.
Şimdi o konuya girmeyeyim, kim olduğundan bahsetmeyeyim ama yani şey böyle biraz hani iki tarafa da hani biraz yatkınlığı olması gereken insanlar olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hani o yukarı iletişimi gerçekleştirirken veya yukarıdan gelen bir şeyi aşağı takıma iletirken onu doğru ifade etmek ve belki biraz işte çevirmen veya işte onu doğru bir şekilde yorumlamak gerekiyor. O terminolojiye dediğin gibi Barış hakim olmayınca o kişi aslında bayağı sıkıntılı şeyler olabiliyor yani.
Ben bir ek daha yapayım o zaman. Hazır sessizlik oluştu. Yani şey olarak değil de hani teknik tarafta değerlendirdik. Ne yapması gerekiyor vesaire. Bir de aslında çok önemli bir rol daha var. Atladık gibi hissettim onu. Müşteriyle olan İletişimde bir köprü görevi görmesi aslında takım içerisindeki kültürü de oluşmasını sağlıyor. Eğer müşteriye herhangi bir şekilde mantıksız şeylerle de bir duvara öremiyorsa veya aklından geçeni olması gerekeni anlatamıyorsa ve bunu direkt ekibe yansıtıyorsa, bu böyle olması gerekiyor, yukarıdan böyle bir şey geldi diye sürekli bu ekibe yansıyorsa orası da tatsız bir yer haline gelebiliyor. Yani biraz da çok ciddi, biraz değil de ciddi bir tarafı da aslında yapması gereken müşteri yönetimi oluyor bu durumda.
Şey gibi diyorsun değil mi? Yani bir takım feature'lar isteniyor. Bazılarını ipe sapa gelmez oluyor. Hepimiz yaşadık bunları. Hani o baskıyı takıma iletmek yerine kendisinin üstlenip bunları filtreleyerek hayır bunları şimdi yapamayız. Bunu bu şekilde yapmamız lazım gibi.
Yani hani hem bu hem de belki bunun daha böyle orta yol bulması. Tabii müşteri derken bu arada iç müşteriler, iş aldığımız herkesi kastediyorum böyle. Böyle bir rol olduğunda önemli olduğunu düşünüyorum.
Abi oradan hemen ortayı gördüm. Gene Agile konusuna gireyim mi buradan o zaman? Çünkü
ben bir şey eklemek tabii istiyorum abi, kısaca. Tabii. Şey var, birkaç tane bir yandan da notlar almaya çalışıyorum da siz konuşurken. Güzel bir nokta. Bu hani kendimizi bir gün işte masada otururken lead bulma hali. Normal IC iken işte konuyu en çok sen biliyorsun, sen lead ol durumu. Mesela aslında günümüzde yani nasıl diyeyim, son belki 20-25 yıl önce bu sorun çözülmüş durumda teknoloji şirketlerinde batıda. Biz Türkiye'de daha o noktayı her şirkette hayata geçiremedik ama bu böyle olmuyor normalde burada. Bu nasıl oluyor? Siz gidip menajerinize işte 2 yıllık IC iken diyorsunuz ki ya ben kariyerimde lead'liği denemek istiyorum. Bu yola doğru, management'a doğru gitmek istiyorum diye. Bunun üzerine bu adam da diyor ki tamam okey, seni bunun için hazırlayalım. Gel önce git şuradan, şirketin 3 tane işte management eğitimi var. Bunlardan 2 tanesi in person. Gidiyorsun hakikaten bir salona. Birisi bir manager nedir, ne yapar. İşte böyle yani 2 gün boyunca role play'lerden böyle yani karşında birbirinizle böyle sen manager'sın, öbürü karşındaki direct reportmuşçasına review konuşması yapıyorsunuz. O işte senin verdiğin feedback'e karşı çıkıyor. Onu nasıl handle ederdin vesaire. Böyle bayağı adam gibi eğitimden geçip ha buymuş diyerek çıkıyorsunuz. Ondan sonra da size şey veriyorlar. Stajyer mesela geliyor yazın. O stajyerin bir tane mentoru olması lazım takımda. Ona yol gösterecek. Seni mentor yapıyorlar. Yani bu adam böylece kalkıp hani lead olmadan önce bir eğitim alıyor. İki stajyerle deniyor. Ondan sonra ilk defa lead yapıldığında da bunun altına iki kişi falan veriyorlar. Yani bu adam böyle kalkıp bir anda hadi sen yönet şu 10 kişiyi diye kendini bulmuyor. Bu işin ideali bu olması gereken şekli. Bu olacaktır yani. Bunun şu anda Türkiye'deki şirketlerin de bu şekilde yapamaması için aslında bakarsak hiçbir sebep yok. Yani bu tamamen hayata geçirmek, geçirmemekle ilgili. Ben yani umutluyum. Pek çok şirketin de hatta şu anda bunu yaptığını tahmin ediyorum. İkincisi, çok temel bir olay var. Kariyer merdivenleri deniyor burada. Yani bir yazılımcının, demin bahsettiğim çatal olarak dillendirdiniz. Hani o çatal aslında iki tane farklı merdiven. Bir tarafı IC merdiveni, bir tarafı yönetici merdiveni. Siz bu merdivenlerden birine girip onda yürüyebiliyorsunuz. Buradaki önemli olan şey IC merdiveni diye bir seçeneğin var olması. Bizim Türkiye'de, ben Türkiye'de olduğum yıllarda olmayan şey oydu.
Ageism var burada biraz, doğru diyorsun.
Türkiye'de hala yok yani, evet.
Yani asıl olması gereken şey onun o olmadığı için aslında demin dillendirdiğiniz pek çok problemi yaşıyoruz. Normalde biz mühendislere yönetici haline gelmeden terfi olabildikleri bir kariyer merdiveni sunabilirsek o zaman bu insanlar benim durumumda olanlar mesela ben o merdivendeyim. IC olarak yükselen, giderek teknikleşen adamlara takımda ihtiyaç var. O adamlar olabilse o zaman bizim zaten 8 kişilik takımımız, 5 kişilik takımımız dediğimiz şeyin içinde demin bahsettiğimiz o bir tane lead var, 5 tane de junior var durumuna düşmeyiz. O zaman bu takımların ideal takımın zaten oluşma yelpazesi diyelim ki 10 kişi olacaksa bizim zamanımızda ne olurdu? İşte 10 tane yeni mezunu koyardın, başlarında da bir tane işte 3-5 yıllık abi koyardın, o abi lead olurdu. Bunların toplam o abi bunları yönetecek. Halbuki bu mesela vadide şeye bakarlar. Yatırım isteyeceğiniz zaman gidip bir takımla bir venture capitalistten yatırım isteyeceğiniz zaman ben şu projeyi yapacağım, şu kadar para istiyorum, ekibim de bu diye. O adamların baktığı bir metrik vardır mesela. Bu takımdaki herkesin toplam tecrübelerini toplarlar. Diyelim ki 10 tane işte ikişer yıllık adamsa 20 adam yıl tecrübesi var takımın toplam der. Ondan sonra da eldeki projeye bakar, para istediğimiz projede diyelim ki 10 adam yıllık bir proje. Der ki tamam siz yani bunun işte iki katından fazla tecrübe var. Ama sen 10 tane yeni mezun alırsan 10 kere 0 yani o toplanmıyor. O yüzden takımların normalde 10 kişilik bir takımın mesela bir tane 10 plus yıl adam, 2 tane böyle 7 yıllık adam, 3 tane 5 yıllık adam, 2 tane 3 yıllık adam falan işte 2 tane yeni mezun falan gibi bir sürekli bir tecrübe yelpazesinden gelen adamlardan oluşuyor olması lazım ki böylece yeni gelen bir yeni mezun girdi mesela takıma adam canavar. Hemen 6 ay sonra 2 yıllık adamdan daha iyi hale geldi. Hala bu adamın takımda gidip bakıp bir şeyler öğrenebileceği bir sürü adam var. Hem de o noktada işte kalkıp da demin bahsettiğimiz şey problemi olmamaya başlıyor. Yani işte bu junior bir karar alacak, yanlış bir karar almak üzere. Ama manager teknik veya teknik değil, işte manager'ı kandıracak falan veya manager oradaki hatayı göremeyecek. Hayır, o adam zaten manager'dan korkmamalı onun için. O adam takımdaki daha senior adamlardan korkuyor olmalı. O zaman da manager'ın ne kadar teknik olması gerektiği, ne kadar kod yazması gerektiğine dair bazı problemler otomatik olarak ortadan kalkmış oluyor. Ve şu da var, yani ben mesela bazı çok da teknik olmayan ama diğer işlerini çok iyi yapan ve takımında da bir tane iki tane çok iyi anlaştığı, birlikte çok iyi çalışabildiği iyi teknik senior ICC'si olan ve bu şekilde çok başarılı olan menajerler de gördüm. O da olabiliyor. Yani bizim asıl buradaki problem bu kariyer merdivenlerini ikiye ayırabilmek. Bunu ayırabilirsek menajerlerin hayatı aslında daha kolaylaşmış oluyor ve organizasyon daha sağlıklı hale gelmiş oluyor.
Ben o dediğin ikinci versiyonu hiç tecrübe etmedim. Ama evet, çok teknik olmayan ama çok teknik adamlarla iyi anlaşıp o takımı iyi bir şekilde idare edebilen bir yöneticiyle çalışmak da başka bir tecrübe olsa gerek. Ben hiç yaşamadığım için bilmiyorum. Var mı başka yapan bunu gören?
Ben de görmedim ya. Ya bir de bizde şey de var ya, kültürel olarak şey var. Hani adam 30'una geldi. Artık bu hala developer mısın falan, Türkiye'de çok yanlış bir düşünce var. Yani belki adam en verimli çağında ama herkes onu şeye baskılıyor yani etrafındaki. Yani yönetici olmalı artık, yavaş yavaş bu işlerden çekilmeli ve şey yapmalı. Yaşlanınca iş bulamaz, hala şey olmaz. Çünkü Türkiye'de böyle bir ortam oluşması çok kötü. Yani bir sürü tecrübeli insanın tecrübesinden yararlanamıyor ve hani Bilgem'in dediği gibi takımların oluşması da daha zor oluyor bu şekilde. Yani belki de o yüzden de görmüyoruz. Karmak kaç yaşında neydi herifin adı?
50 falan herhalde Can Karnak şu anda. 50 olabilir. Yani 90'larda böyle 18-19 yaşlarındaydı. 90 başlarında İD kurulurken. İşte şimdi evet ya yani 50 ya 49 ya 53 falan öyle bir şey arası olmalı.
Peki bir şey soracağım abi, tam sektöre girmişken. Kötü developer örnek olarak şeyi de gösterebilir miyiz? Romero'yu, diğeri vardı ya şeyin. Hani ayrıldı, ben o hepinizi şey yapacağım dedi.
Dai Katana
yapacağım dedi, yıllarca bekledik falan, böyle bir ego patlamaları falan yaşadı, sonra olmadı yani. Yani bir developer'ın egosu olabilir ama hani sence yani bunu nasıl handle etmeli yani? Hepimizin bir kendini rockstar sandığı bir dönem oluyor. Hani benim şey oldukça köreldi bu birazcık ama hani bu bence şeyi de etkiliyor, iletişimi de etkiliyor yani insanın takımla olan.
Abi bunu Patreon'da konuşalım mı?
Güzel olur bence ya. Rahat rahat. Evet. O zaman kapatıyor mu, toparlıyor muyuz?
Bunu toparlayalım. Bence bu soruyu Patreon'a taşıyalım. Patreon'da konuşalım. Bir 5-10 dakika.
Patreon'a taşımak ne demek, ben anlamadım.
Yani burada bu programı bitireyim abi. Bir de şey, destekçilerimiz için ayrı bir hani
süre
gibi yapıyoruz.
Free harika. Format abi. Ağzımıza geleni söylüyoruz.
Süper.
O zaman kapattık resmen.
O zaman resmen kapatıyoruz kapattık. Ya. Çok teşekkür ediyoruz.
Edelim.
Çok teşekkürler Bilgem. Vallahi
ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.